Ayrım 23, Söz Çakal Carlos'ta İfşalar, Konuşmalar, Yazılar, sayfa 289. Chavez, İspanya, ETA, FARC, Carlos ve bir komplo. Burada işler gittikçe zorlaşıyor. Teröre karşı savaş bahanesiyle en tabii ihtiyaçlarımı bile karşılamakta zorlanıyorum bazen. Hatta eşim Isabelle bir takım iş vesileleriyle diğer ülkelerden para alacak mesela, yani siyasi hiçbir vasfı olmayan işlerden buna bile engel olunup parası bloke ediliyor. Hem de bir avukata karşı ve hiçbir kanuni mesnedi olmaksızın yapılıyor bunlar. İnanılmaz işler. Neymiş? Terörle savaş. Bugün öğleden sonra öğle yemeğimi yedikten sonra Telemadrid isimli bir İspanyol televizyon kanalına bakıyordum. Burada Fransa'dan izleyebildiğimiz bir kanal. Söz konusu kanal Madrid Bölgesi Belediye Başkanı'nın kontrolünde yayın yapıp son derece gerici nitelikte ve aşırı sağ kanatta yer alan bir yayın politikası izliyor. Kanalın başındaki kişi ise günün birinde devlet başkanı olmayı arzulayan birisi. Neyse işte o kanalda Başkan Chavez'in Caracas'ta yaptığı bir konuşmayı takip ettim. İspanyol iş adamlarından oluşan bir heyeti kabul ediyordu. Soğukkanlı, berrak, kibar biçimde ve arkadaşça bir edayla İspanyol bir hakimin kendisi hakkında yaptığı suçlamalar üzerine konuşuyordu. Çok ilginç bir şey söyledi orada. Venezuela, İspanya'dan saygı ve kendisine karşı haysiyetli biçimde yaklaşılmasını talep ediyor. Yani başkana karşı bu nevi suçlamalar, propagandalar ve basın ajitasyonlarını hak etmiyor. Başka bir şey daha söyledi Chavez. İspanyol Devlet Başkanı Rodríguez Zapatero, ki sosyal demokrattır ve Chavez'le, Bolivarca Cumhuriyet'le de iyi münasebetleri vardır, nasıl olup da Venezuela Devlet Başkanı'na karşı, Chavez'e karşı seneler önce düzenlenmiş askeri darbede rolü olan eski İspanyol Başbakanı José María Aznar'ı tasvip edebiliyor, savunabiliyor. Mesele nedir? Şimdi Venezuela'yı 1959'da Bask ülke ve halkının hürriyeti için savaşmak üzere kurulmuş milliyetçi bir örgüt olan ETA ile işbirliği yapmakla itham ediyorlar. Venezuela Dışişleri Bakanlığı da Madrid'deki bir hakimin bu suçlamasına güya mesnet olan ve Ekvador'da Kolombiya sınırındaki bir FARC, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri kampında katledilen kumanda Raul Reyes'in dizüstü bilgisayarında güya keşfedildiği rivayet edilen söz konusu iddiaları elbette reddediyor. Avrupa ve Latin Amerika'dan gelen yoldaşların üstlendiği bu kampa karşı muhtemelen Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarca ve bir ABD-Kolombiya ortak operasyonu halinde bir bombardıman düzenleniyor. Birçok insan da bu saldırıda hayatını kaybediyor. İşte o saldırılan kampa bilahare muhtemelen Kolombiya ordusundan komandolar gönderiyorlar. Onlar da kumandan Reyes'in cesedini ve dediklerine göre bir takım bilgisayarlar buluyorlar. Bunlardan biri de katledilen yoldaş kumandan Reyes'in şahsi bilgisayarıymış ve orada da inanılmaz bilgiler buluyorlar iddialarına bakılırsa. Hem de öyle çok bilgi ki o çeşit bir model için tek bir bilgisayarın kapasitesi yetmez bunları depolamaya. Kısacası adi bir manipülasyondan başka bir şey değil tüm bu iddialar. Her birkaç ayda bir de bu iddialara dayanarak yeni suçlamalara icat edip ortaya atıyorlar. Suçladıkları ise Küba ve Venezuela. Neymiş? Eski İspanya Başbakanı Aznar'a İspanya'da bir suikast düzenlemek üzere bir operasyon tertipleyeceklermiş. Bu ortak operasyonda da dünyanın en eski devrimci örgütlerinden 1932'de kurulmuştur ve şimdiki adını 1964'te almıştır. TARC, FARC yer alacakmış ki bu teşkilat hiçbir zaman kendi toprakları dışında bir operasyon yapmamıştır bugüne dek. Başka kim yer alacakmış? ETA. Ki bu elbette mümkün olabilir. Ve yine Kübalı ve Venezuelalılar olacakmış işin içinde. Aznar zaten Küba'ya karşı saldırgan bir politika yürütüyordu. Sonuç alamamış olsa da Küba'ya karşı AB'nin boykot uygulamasına çalışıyordu ve bu da onların nezdinde iddiaları makul kılma bahanesi oluyor tabii. Söz konusu büyülü bilgisayara bakılırsa kuşkusuz buradaki en büyük suçlama Venezuela Devlet Başkanı'na, kumandan Hugo Chavez'e karşı olan. Bu iddialara ancak gülünür. Devlet Başkanı Chavez'in tam bir dokunulmazlığı olmasına rağmen böyle bir tertip peşindeler yine de. Yıl 2000 olsa gerek Paris'teki Venezuela Büyükelçiliğinden Nelson Castellano diye biri, Siyonist Yahudi bir avukatla beraber polise gidiyor ve benimle beraber savunma avukatlarımdan sorumlu olan eşim Isabelle'yi ve Başkan Chavez'i kendisini öldürmeye çalışmakla suçluyor. İnanabiliyor musunuz? Isabelle, Hugo Chavez ve ben bu kişiyi öldürmeye çalışıyoruz. Savcı tabiatıyla ben yabancı bir devlet başkanını yargılayamam diyor ve dava benimle Isabelle üzerine kalıyor. İşte o dönem Chavez'in yeni seçildiği demlerdir ve yeni Venezuela Büyükelçisi de buna Venezuela'ya gitme yoksa öldürülürsün dediği için de ya Fransa'da yahut ABD'de saklanmaktadır şimdi. ABD'de Miami'deki küçük ama çok güçlü bir grup olan Kübalı sürgün homoseksüeller lobisiyle ilişkilidir bu kişi. Bu lobi de Siyonist Yahudilerle ilişkilidir. Ne kadar ilginç ve tuhaf görüyorsunuz değil mi? Isabelle'ye karşı herhangi tutarlı bir delil ortaya koyamadıkları ve zaten koyamayacakları için mesele benim üzerimden 10 yıl kadar devam etti ve birkaç hafta önce de aleyhime neticelendi. Elbette temiz edecek, bilahare Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göndereceğiz. Siyonist ve emperyalist düşmanın bizlere karşı ne tür oyunlar ve manipülasyonlar tertip ettiğini görüyor musunuz? Şimdi 10 yıl sonra bir benzerini başta söylediğim bilgisayar hikayesi vesilesiyle ve bu kez daha titiz biçimde tekrarlıyorlar. Chavez, FARC ve ETA. Chavez'in elbette hiçbir ilgisi olmamakla beraber ben iftiharla söyleyebilirim. Bask dili ve milletinin hayatta kalması için savaşan ETA'yı zamanında eğittik ve silahlandırdık. Basklar Pireneler dağlarında yaşamakta olan Avrupa'nın en eski etnik grubudur. Şayet Basklar insan değil de dağlarda soyu tükenmekte olan bir kuş, böcek, ayı, sıçan türünden olsaydı, BM ve tüm dünya hükümetleri tarafından aman ne kampanyalar düzenlenirdi hayatta kalmaları için. Ancak onlar hayvan değil insan. Şimdi ise onları maddeten değil belki ama kültürel olarak yok etmek istiyorlar. Avrupa'nın konuşulan en eski dili olan dillerini ve geleneklerini imha etmek istiyorlar. İşte ETA da bu halkın öncü silahlı gücü olarak onları koruyor ve savunuyor. Onların kimi operasyonlarına, strateji ve taktiklerine karşı olabilirsiniz. Bu başka bir şey ama bir millet var olma mücadelelerine kayıtsız kalamaz. Onların kimi operasyonlarına, strateji ve taktiklerine karşı olabilirsiniz. Bu başka bir şey ama bir millet olarak var olma mücadelelerine kayıtsız kalamaz, bunun meşruluğunu tartışamazsınız. Kaldı ki ben de babamın annesi yoluyla yüzyıllar önce Amerika kıtasına gelen Baskların kanını, yine yüzlerce yıl önce gelen Afrikalı bir kadının kanını taşıyorum. Maalesef Venezuela hükümeti fazlasıyla barışçı bir karakter taşıdığı için İspanyol sosyalistlerine, sosyal demokratlarına karşı aşırı müsamahakâr davranıyor. Bu ise apaçık istismar ediliyor. Üstelik yabancı ajanlarla, hainlerle dolu olan ve hükümetin her şeyi kontrol edememesinden yararlanan Venezuela polisi de ülkenin 300 yıllık tarihinde ve yasalarında olmayan bir şeyi yapıp Basklı siyasi mültecileri İspanya'ya iade ediyor. Peki İspanyollar ne yapıyor? Kalkıp Chavez'i terörizmle suçluyor. Unutmayınız ki Chavez 1998'de seçildiği ilk günden beri yaşayan ilk milletler arası devrimci olan Venezuelalı ile Carlos olarak tanınan İliç Ramirez Sanchez'li ki benim dayanışma içinde bulunduğunu ilan etmektedir. Düşman da bundan hoşlanmıyor elbette. Bir devlet başkanının siyonizm ve emperyalizmi rehinesi olarak siyasi sebeplerle esir edilmiş vatandaşlarını himaye etmesine katlanamıyorlar. Tabii bunun arkasındaki bir diğer mühim sebep de Chavez'in Gazze katliamından sonra Siyonist devletle diplomatik ilişkilerini kesen ilk devlet başkanı olmasıdır. Venezuela sadece Kürdistan, Belucistan, Mali gibi gelişmemiş yahut gelişmekte olan bölgelerdeki meşru devrimci direnişleri değil, gelişmiş beyaz Hristiyan ülkelerdeki mesela Avrupa ülkelerindeki, ABD'deki, Kanada'daki, Avustralya'daki meşru devrimci direnişleri de desteklemelidir bence. Tabii böylesi mücadeleler bu emperyalistlerin ahlakına sığmaz, işine de gelmez. Sözlerimi Gora Eta. Yaşasın ETA diye bitiriyorum. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 13 Mart 2010. Müslümanlığım, Komünistliğim ve Venezuela Komünist Partisi. Gönüldaş Carlos K. Mirzabeyoğlu sizinle ve dergimizle yaptığınız röportajlarla yakından ilgileniyor ve sizin de avukatlarınız olan Avukat Ahmet Arslan ve Avukat Hasan Ölçer'le yaptığı görüşmelerde sizin emperyalizme karşı verdiğiniz mücadeleyle, özellikle savaş stilinizle Müslümanların yıldızı olduğunuzu ifade ediyorum. Bu bahiste şunları eklemek isterim. Ben Venezuelalıyım. Bizim kendi kültürel geleneklerimiz var. Allah'a inanıyorum. 1975'te Müslüman oldum. Mücahitlere saygı duyuyorum. Ancak ben o dönemdeki mücadelemin niteliği bakımından kendimi daha ziyade bir fedai olarak vasıflandırıyorum. Biliyorsunuz ben FHKC, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi militanıydım. O da dini bir teşkilat değildi malum. Ancak şimdi mücahit kardeşlerim emperyalizmi yok etme mücadelesinin öncü koludur. Şu anda merkezi bir rol oynamaktadırlar. Bu yüzden dayanışma içindeyim onlarla. Fakat bu anlamda ben onlardan biri de değilim. Kuşkusuz onlarla elde silah aynı safta ölmeye hazırım. Ne var ki ben komünist gelenekten biriyim. Müslümanım ama komünist kadroyum. Bu açıdan ben sosyal ve ekonomik bakımdan komünizme yani eşitliğe inanıyorum. Bugünkü dünyada türlü türlü insan var ve bazıları son derece geri kafalı. İbda'dan farklı olarak bazıları İslam diye bir çeşit feodal sistem getirme mücadelesi veriyor. Bu benim için gayet açık bir durum. Bizim bir feodal sistem istediğimizi hiç sanmıyorum. Biz İslami prensiplerin, İslami ahlak kanunlarının hakim olduğu devrimci bir sistem arzu ediyoruz. Ve ekonomi içinde İslami bir rehberlik öngörüyoruz. Lakin biz geriye dönüp de bir pazar sistemi getirmek istemiyoruz. Kumandan Carlos, Başkan Chavez'in Devrimci İslam kitabınızı geçtiğimiz yıllarda Fransızcadan İspanyolcaya tercüme ettirip ordusundaki tüm subaylara dağıttırdığını biliyor muydunuz? Gerçekten mi? Kimse bana böyle bir bilgi ulaştırmadı. Gerçi 2003 yılında eşim aracılığıyla kendisine adına imzalanmış bir kitap göndermiştim. Demek tercüme edilmiş. İyi. Evet, tüm Venezuela ve Bolivya ordusu subayları eserinizi okudu. Bu kitap, Arjantin kaynaklı bir internet sitesinden aldığım bilgiye göre, Latin Amerika'da sayısız insanın Müslüman olmasına da vesile oldu. Çok güzel. Bana bu haberin bir kopyasını gönderirseniz sevinirim. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme, 14 Mart 2009. Geçen hafta kitabınızın Latin Amerika'daki etkisiyle bu vesileyle yüz binlerce kişinin Müslüman olmasıyla ilgili olarak size kendisinden bahsettiğim bir haber vardı. Ona dair malumatı da size ulaştırmak üzere Isabel hanımefendiye gönderdim. Biliyorum, biliyorum, gördüm. Fakat orada söz edilen kitap bana ait olan değil. Başka bir yazardan ve eserinden bahsediliyor orada. O yazarı da tanıyorum ve temas halindeyim. Kendisi Barcelona'da yaşar ve hem İspanyol hem de Fransız vatandaşıdır. Aşırı sağ kanattan bir yazardır. Franco tarzı bir görüş taşır. İlginç bir adamdır. Bir kitap yazmış ve orada benden, devrimci İslam'dan falan bahsetmiş ama hepsi bu. Zaten haberdardım bu yazdıklarından. Kitabımsa resmi olarak İspanyolca'ya tercüme edilmedi henüz. Bu arada bir yanlış anlaşılmaya mani olmak bakımından ifade etmeye ihtiyacı duyuyorum. Elbette ben Marx'ın bazı yanlışlarını, tarihi yaklaşım, historisizm bakımından bir takım sözlerini tenkit edebilirim ama bu benim komünist olmadığımı göstermez. Ben bir komünistim. Komünizm bir yeryüzü cennetidir. Tabii ki bu mümkün değil. Komünist bir topluma sahip olamazsınız. Cennet yeryüzünde değil, göklerdedir çünkü. Ancak bir fikir olarak komünizm harikuladedir. Ne var ki biz bunu gerçekleştiremeyiz. Çünkü insanoğlu, yani bizler, mükemmel değiliz. Komünist toplum mükemmel bir toplumdur. Fakat dünyamızda böyle bir toplum yok. Böylesi mükemmel bir toplumu öldükten sonra, yani kıyametten sonra sahip olacağız. Daha öncesinde değil. Bu başka bir şey. Ancak ben komünist olmadığımı, yani komünizm karşıtı olduğumu falan asla söylemedim. Ben hala bir komünistim. Sadece fanatik bir komünist değilim, o kadar. Anlıyorum. Fanatik bir komünist, Marx'ın ve Lenin'in yazdığı her şeyi sanki Kur'an okuyormuşçasına aynen tekrarlayan ve savunan kişidir. Ben böyle biri değilim. Tenkitçi bir kişiyim. Anlıyorsunuz değil mi? Evet. Çok tenkitçi bir kişiyim ama hala bir komünistim. Size bir şey söyleyeceğim. Venezuela'da bir komünist partisi vardır. Onlar benim Venezuela'daki en yakın yoldaşlarımdır. Harika insanlardır. Herkes, hatta burjuvazi içindeki insanlar dahi onlara saygı duyar. Dürüst, temiz ve vatansever olan biricik parti onlardır. Asla yozlaşmaz, gerilemez, ihanet etmezler ve ahlaki prensipler bakımından da ülkedeki referanstır onlar. Tüm partiler, hatta sağ burjuvazi partileri için bile böyle bir kıymetleri vardır onların. İşte bu insanlar birkaç sene önce düzenledikleri olağanüstü bir kongrede, özel bir kongrede benim teklifim üzerine bir karar aldılar ve bunu da kendi resmi yayın organlarında ilan ettiler. Bu alınan kararı arz etmeden önce bir hususu hatırlatmak isterim. Bilindiği üzere Leninist çizgiler istikametinde ve gelenek halini almış biçimde birçok komünist partisi resmi olarak şunu bayraklaştırır. Komünizm ateistliktir, Allah'a inançsızlıktır. Oysa komünist olmak ateist olmak demek değildir ve bunun ideoloji içinde de bir yeri yoktur. Komünist olmanın Allah'a inanma yahut inanmamayla bir alakası yoktur. İşte komünizmi bu şekilde empoze eden ve sonradan ateist olmuş bu Yahudiler, Rusya'da siyasi olarak kiliseye karşı savaşırken her şeyi birbirine karıştırdılar ve sonuçta bir komünistin ateist olması gerektiğini tarzında bir anlamın doğmasına sebep oldular. Tam da bu yüzden Venezuela'daki Komünist Parti şöyle bir karar alıp kamuoyuna da açıkladı. Bir komünist, Venezuela'daki bir komünist, ateist yahut inançlı, Hristiyan yahut Müslüman olabilir. Bu resmi bir karardır ve yazılı olarak da kayda geçirilmiştir. Venezuela Katolik bir ülkedir. Ama benim sayemde Komünist Parti'deki yoldaşlarımı ikna etmeyi başarmam neticesinde böyle bir karar alınmıştır. Onlara söylediğim ve onların da kabul ettiği incelik şudur ki biz komünistlerin miras olarak devraldığı tarihi yanlışlar Rusya'daki devrimden kaynaklanmaktadır. Bu bir hakikattir. Ama tarihte ilk defa olarak bir Komünist Parti, ki bundan büyük gurur duyuyorum, bir komünistin ister ateist ister inançlı olabileceğini, ister bir Hristiyan isterse bir Müslüman olabileceğini apaçık ilan etmiştir. Bu ne kadar harika bir şey. Evet. Öncesinde böyle değildi. Neticenin alınması yıllar sürdü ve başardık. Her neyse, işte bu açıdan söylediklerimin bu şekilde netleştirilmesini ve muhtemel yanlış anlaşılmaların bu tarzda önlenmesini rica ediyorum sizden. Yoksa ideolojime ihanet etmiş gibi algılanırım. Komünizm bahsinde ben yalnızca tenkitçi bir kişiyim. Hepsi bu. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme, 21 Mart 2009. Chavez'in referandum zaferi. Kumandan Carlos, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in yeniden başkanlığa aday olabilmesiyle ilgili olarak ülkeniz Venezuela'da gerçekleştirilecek referandumda Chavez'in kaydettiği zaferi nasıl yorumlarsınız? Referandum yarın 15 Şubat 2009. Ancak herkesin oy atmaya gideceği bir referandumda makul bir çoğunlukla bu zaferin gerçekleşeceği aşikar. Devrimci harekete bir takım çıkar hesaplarıyla katılmış ve yolsuzluklara bulaşmış olan kimileri, geçen Kasım ayında gerçekleştirilen referandumda oy atmaya gitmediler. Bu yüzden düşman için şimdi böyle yeni bir referandum hiç de arzulanır değil kuşkusuz. Onların tek istediği Chavez'i sabote etmek. Burada önemli olan zaferin hangi yüzdeyle devşirileceği. Venezuela'da devrimci bir başarı kaydetmek için iktidara gelmelisiniz. Şayet iktidarda değilseniz bu ziyadesiyle müşkül olacaktır. Biz devrimciler orada halkın istifade edeceği haklar için savaşırken diğer orta sınıftan birçokları da yalnızca kendi şahısları için devrimden faydalanma derdinde. Anlayacağınız karmaşık bir durum. Alelade fakir vatandaşlarımızdır orada devrim ve Chavez'i destekleyen. İşte bunların orta sınıftan olup da devrimci olmayan elit kesimlere sayıca baskın olmak gibi bir mecburiyetleri mevcut. Chavez bu sebeple sabotajlarla karşılaşmakta her seferinde. Bu mesele dışında referandumda kazanacağımız muhakkaktır. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 14 Şubat 2009. Caracas'ta Filistinli Dayanışma Komitesi'nin kuruluşu. 2 gün önce Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Filistinlerle Dayanışma Komitesi kuruldu. Venezuela hükümetinin bir inisiyatifi olarak Dışişleri Bakanlığı ile irtibatlı bir kuruluş. Elbette bu da güzel bir şey. Komitenin başkanı Diyar Nadir Kadr, Lübnan asıllı bir kadın ve onu geçmişten de çok iyi tanıyorum. 1958'de Lübnan'da bir takım hadiseler oldu ve aralarında çok sayıda komünistin de olduğu birçok Lübnanlı Venezuela'ya geldi. Komünist kadrolar içinde yer alan Diyar Nadir Kadr'ın anne ve babası da dahil birçok Lübnanlı aile Venezuela'ya göç etti. Küçük kardeşiyle beraber Dia da geldi. O zaman çocuktular tabii. Kardeşim Lenin ile ben 1968'de Moskova'ya gittiğimizde Dia da bizimle beraberdi. Birlikte öğrenim gördük orada. Sadece Dia değil, iki kardeşim de Dia ile birlikte bu komitede kurucu olarak rol aldı. Söz konusu komitenin kurucu başkanı olan Dia, aynı zamanda Venezuela'nın Filistin'deki Ramallah'taki büyükelçiliğinin de ilk maslahat güzarı olacak yakında. Bu çok güzel bir gelişme çünkü Venezuela bu şekilde doğrudan Filistin davasına dahil olacak. Filistinlerin sadece yurt dışındaki dayanışma komitelerine değil, doğrudan yardıma, paraya, tıbbi desteğe ve eğitime ihtiyacı var. Dia'nın bu tarzda orada olacak olması tüm bunların karşılanması yolunda büyük bir destek olacaktır. Hepsiyle gurur duyuyorum. Filistin'i Siyonist işgalden kurtaracağız. Siyonizm demek Yahudilik demek değildir. Onlar Yahudilik içinde bile sapık bir koldur. Kaldı ki Yahudiler arasında dahi Filistin davasının destekçileri vardır. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 11 Eylül 2010. Venezuela baskın mültecileri ne hakla sınır dışı etti? Venezuela'dan gelen bazı haberlerden dolayı endişeliyim. Venezuela polisi yaklaşık bir ay kadar önce Bask milliyetçisi bir siyasi mülteciyi tutukladı. İspanyol hükümeti onun kendisine teslim edilmek üzere sınır dışı edilmesini istiyordu. Burada bir problem var. Çünkü Venezuela polisi geçmişte de bazı baskıları İspanya'ya teslim etti. İnşallah aynı durum bu kez tekrarlanmaz. Çok endişeliyim. Venezuela rejimi bünyesinde birçok çelişki yan yana mevcut çünkü. Bu bir devrim, halk devrimi. Ancak yalnızca devrimcilerin yönetimi altında değil, eski rejimden intikal eden bürokrasi unsurları çoğunlukla devrimcilikten uzak ve bunlar büyük ölçüde halen vazife başında. Polis gücü de buna dahil. Bu yüzden şu anda olup biten şeyler hakikaten çok tehlikeli bir seyir takip ediyor. Bu baskılı militana ihanet edilmesinden ibaret değil yalnızca. Şu anlamdaki Venezuela devlet geleneği siyasi mültecilere daima siyasi sığınma hakkı verilmesi yönünde bir tatbikat sahibi olmuştur ve onları asla teslim etmemiştir. Ancak maalesef şimdi gerçekleşen ve öncekine tamamen ters bir nitelik arz eden bu uygulama özellikle Hugo Chavez döneminde vuku buluyor. Tezadı görebiliyor musunuz? Kaldı ki geçmişte böyle bir tatbikatın olmaması mültecilere siyasi sempatiden kaynaklanıyor değildi. Tam tersine bunun anayasaya dayanan bir temeli olmasından dolayıydı. Halen de yasalar bu istikamettedir. Düşünün ki diktatörlük bile bu geleneğe saygılıydı. Ve şimdi devrimciler kalkıp başka devrimcileri NATO işbirlikçisi polise teslim edebiliyor. Çok acayip. Ümidim o ki Başkan Hugo Chavez ve etrafındaki devrim için çalışan gerçekten iyi bazı insanlar bu rezaletin durmasına dönük engelleyici müdahaleyi gerçekleştirirler. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 23 Mayıs 2009. Venezuela'da devrim tehlikede. Geçen pazar yani 15 Ağustos günü Hartum ihanetinin 16. yıl dönümüydü. Sudan'ın başkentindeki Hartum Milletler Arası Havaalanı'ndan Sudan güvenlik güçlerinin marifetiyle bir Fransız uçağına konularak Fransa'ya kaçırılmamın 16. yıl dönümü. 200 yıl önce Simon Bolivar'ın açtığı yolu takip eden, yani farklı devletlere bölünmüş de olsa aslında tek bir halk olan Latin Amerika insanını birleştirme şeklindeki Bolivar siyasi çizgisini sürdüren büyük tarihi liderimiz, Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Devlet Başkanı Komandan Hugo Chavez, kaçırılmam sonrasında meseleye müdahil olduysa da çabası sonuçsuz kaldı. Kaldı ki ben Fransa'ya kanun dışı yollarla getirildim ve burada bulunmamın da Fransız kanunları nezdinde herhangi bir hukuki mesnedi yoktur. Sınır dışı etmenin hukuki süreci işletilmeden getirildim Fransa'ya. Bir kere Sudan'la Fransa arasında herhangi bir suçluları iade anlaşması yok. Hem zaten Fransa'nın beni yargılayacağı herhangi bir mevzu da söz konusu değildi. Sonradan 3 Fransız gizli ajanı ve çift taraflı çalışan bir Lübnanlı muhbiri vurduğum iddiasıyla hakkımda dava açıldı. Neyse bu hukuksuz tutukluluğum sürerken 1999 Ocak ayında Chavez Fransa'ya geldi ve benimle ilgili temaslarda bulundu. Avukatımla ve Fransa Devlet Başkanı Jacques Chirac'la görüştü. Chirac, Chavez'e hukuki süreç sona erdikten yani yargılanmam bittikten sonra benim Venezuela'ya geri gönderileceğimi ifade etti. Yıl 1999'du ve bu görüşmenin üzerinden 11 yıldan fazla geçti. Aynı şeyler Fransa'nın yeni devlet başkanı Nicolas Sarkozy ile de söz konusu oldu. O da tabii tabii Carlos meselesi tamam dedi. Son olarak Filistin devlet başkanı Mahmut Abbas'ın Ebu Mazen, Chavez tarafından aracı kılındığı bir durum gerçekleşti ve Abbas da sadece benim cezaevi şartlarımın iyileştirilmesi dileğini telaffuz etti. Halbuki hangi cezaevi şartlarında bulunduğum talih bir mesele. Üstelik bu şartların öyle değiştiği falan da yok. Asıl mesele benim ne hakla cezaevinde tutulduğumdur. Kısacası şu an laftan başka bir şey yok. Eyleme geçmek yerine hala konuşmada kalınması bugün Venezuela'nın içinde bulunduğu kritik durum bakımından çok daha menfi bir mahiyet arz ediyor. Çünkü artık Venezuela fırsatçılar ve namussuzlar tarafından içten kuşatılmıştır. Başta bir avuç dürüst insan olmasına rağmen devletin her kademesinde sosyalizmle alakası olmayan, hakiki vatanseverlikten uzak, gerçek anti-emperyalistlikle ilgisi bulunmayan, tüm dertleri iyi bir iş bulup servet yapmak olan ve bu rejim sürdüğü müddetçe ayakta kalmaya bakan bir sürü insan mevcuttur. Bu son saydıklarımın tüm kaygısı ABD'yi ve Venezuela'da sayıları fazla olan, ekonomiyi de kontrol eden Amerikan ajanlarını kızdırmamaktır. Umdukları gibi Chavez giderse kızdırmak istemedikleri bu kesimlere dönüp, bakın biz devrimci değil bunun tam tersiydik diyebilmektir gayelerim. İşte Carlos meselesi de bunlar için sembolik bir değer taşımaktadır. Gerilla kumandanı Carlos'a ve onun serbest bırakılmasına karşı yapılabilecek her türlü sabotaj, Carlos mitini bir tehdit olarak gören Siyonist ve emperyalistlere sadakatin en büyük nişanelerinden sayılmaktadır. İşte bu yüzden hukuki savunmam bu Venezuelalı fırsatçılarca sabote edilmekte, en yakınındaki Venezuela Büyükelçiliğinin kapıları yüzüme kapatılmakta, en tabii vatandaşlık hakkı olarak oy kullanmam dışişleri bürokrasisinde yuvalanmış bu unsurlarca engellenmektedir. Gelmek istediğim nokta geçen pazartesi günü gerçekleşen bir hadisedir. Venezuela'nın en eski partisi olan Venezuela Komünist Partisi, ki hiçbir zaman Sovyet ajanlığı yapmamış ve aldığı bir kararla Venezuelalı bir komünistin ister ateist, ister Hristiyan, ister Müslüman olabileceğini ilan etmiştir, bir faaliyet düzenlemiştir. İşte bu partinin organize etmesiyle parti mensupları, dayanışma dernekleri mensupları, bir takım kuruluşların temsilcileri, aile fertlerim ve arkadaşlarım hep birlikte Venezuela Dışişleri Bakanlığı'nın önüne gitmişler. Bilahare benimle ilgili olarak aldıkları kararı ve taleplerini bir evrak halinde Dışişleri Bakan Yardımcısına teslim etmişlerdir. Parti benim Venezuela'ya geri getirilmem talebinde ihtiva eden bu faaliyetini her ayın 15'inde tekrarlama ve Venezuela diplomasisinden durumunun ne merkezde olduğunu sorma kararı almıştır. Elbette minnettarım. Şu an cezaevindeyim ve dünyanın birçok köşesinden seçkin insanlar benimle dayanışma halinde. Bu insanlar elbette çok güçlü değiller çünkü tarihin en güçlü devleti olan ABD'ye ve Siyonistlere kafa tutuyorlar. Benim sevgili Türk avukatlarım, din kardeşlerim gibi yine dünyanın çeşitli yerlerinden yıllardır desteklerini esirgemeyen dostlarım o kadar sıcak ve cesur bir dayanışma gösterdiler ki her baba yiğidin harcı değildir bu. Değildir çünkü benimle dayanışma içinde olduğunu açıkça telaffuz edebilmek tehlikelidir. Bekliyorum, bekliyorum ve yine bekliyorum. Venezuela sadece kanuni yollara değil, ABD ve Siyonistler adına benim gardiyanlığımı yapan Fransa'yı bu tutumdan vazgeçirebilecek ve Venezuela'ya geri gönderilmemi sağlayacak ekonomik vasıtalara, mali vasıtalara da sahiptir. Ne var ki kimi eski komünistlerin ABD yandaşı kesildiği, birçok mevkii fırsatçı devrim düşmanlarının tuttuğu, başkent Caracas'ın kimi fakir dağlık bölgelerini kontrol etmeye kadar varan Kolombiyalı paramiliter güçlerin ülkeye sızdığı bir demde, Venezuela'daki devrim de tehlikededir. Üstelik Chavez'in en zayıf yanı onun aşırı hümanist olmasıdır ki bir devrimin gerektiğinde savaşmak, baskı altına almak ve kandan korkmamak demek olmasına nazaran gidişat pek iç açıcı değildir. Netice olarak hayat doğru istikamette gitmeyi seçenler için hiç de kolay değil. Ancak yine de biz acı çekenler, biz inanç ve şerefleri için bedel ödeyenler şanlı yolumuzun sonuna muhakkak ulaşacağız. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 21 Ağustos 2010. 23. ayrımın sonu sayfa 301.